Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya, Zihin Okulu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Meda İmyanık da bugün yine sizlerin karşısındayız. Bugün gündemi de meşgul eden, tüm dünyanın gündemini meşgul eden koronavirüs hakkında, koronavirüsün bu anlamda toplumsal düzeyde ve bireysel düzeyde psikolojik etkileri, psikolojik olarak kendimizi nasıl koruyabiliriz, ruh sağlığı üzerindeki etkileri konusunda biraz muhabbet etmeye çalışacağız, konuşmaya çalışacağız. Günlerdir, haftalardır uzmanlar televizyonda, Türkiye'de özellikle bu konuda gerek devlet yetkilileri, gerek hekimler, bu konunun uzmanları bir sorumluluk bilinciyle oldukça iyi bir imtihan verdiklerini hocam ben düşünüyorum şahsen. Başarılı bir kriz yönetimi olduğunu söyleyebiliriz. Ulusal kanalları takip ettiğimizde belki sosyal medya için aynı şeyi söyleyemeyiz. Yani onu da belki bir ayrı bir bahis olarak açmak lazım. Fakat ulusal kanallarda, radyolarda, televizyonlarda bu konuda uzmanlar gerekli açıklamaları, bilgilendirmeleri yapıyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir hekim olarak, bir ruh sağlığı hekimi olarak bu konuda bizim söyleyeceklerimiz neler var, dinleyenlerimize neler söyleyebiliriz?
Feyzullah, insanlık olarak zor bir imtihanla karşı karşıya olduğumuz kanaatindeyim. Ben koronavirüsün sahici ve gerçek bir mesele olduğu kanaatindeyim. Bir insanlık için bir zor günlerinde karşı karşıyayız. O yüzden sahiden önlemler almamız gereken bir mesele. Hani köpürtülmüş bir gündem değil. Koronavirüs meselesi sahici bir gündem meselesi. Ama şunu biliyoruz. Bir devlet olarak, millet olarak, fert bireyler olarak, aileler olarak doğru şeyleri yaptığımızda sınırlanabileceğini de biliyoruz. En azından bunu yapmamız gerekiyor. Bunun yapıldığı yerlerde koronavirüsün kontrol edilebildiği, yapılmayan yerlerde ise acımasızca yayılabildiğini biliyoruz. O yüzden de hani devlet olarak ben de Sağlık Bakanlığımızı oldukça başarılı bulanlardanım. İlk başından itibaren rasyonel tedbirleri alıyor, süreci iyi yönetiyor. Ama daha Türkiye için işin başındayız. Yani Türkiye'de koronavirüsün gelişinin bu kadar geciktirilmesi çok büyük bir başarı. Çünkü dünyanın bir tecrübesi oluşuyor. Biz o tecrübeyi alma imkanı oluşuyoruz. Biz bir tecrübe biriktirdik.
Önlem almak için zaman kazandık.
Tabii, çok doğru adımlar atıldı. Yani diyelim ki çok erken dönemde Çin'le olan uçuşların durdurulması, İran'la olan giriş çıkışların durdurulması, belki artık Avrupa ile ilgili olan şeyin de yapılması gerekiyor. Bu anlamda doğru adımlar. Sağlık Bakanlığı'nın işte 14 kuralı, bunun topluma yayılması meselesi doğru kurallar. O yüzden bir zorluk, sahici bir zorlukla, gerçek bir riskle karşı karşıya olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Ve buna karşı gerçekçi tedbirler almamız lazım. Yani ben bunu deprem meselesine benzetebiliriz. Nasıl depremde sağlıklı evler veya depreme karşı nasıl korunabileceğimizle ilgili bilgimizi arttırdığımız gibi koronavirüsle ilgili sağlıklı bir tutum geliştirmemiz lazım. Bunun fiziksel boyutunu, tıbbi boyutunu dan ziyade biz bugün psikolojik boyutunu konuşacağız. Çünkü her şey mutlaka fizikle psikoloji, bedenle ruh sağlığımız, zihnimiz iç içe. Yani bu süreç bir psikoloji yönetme süreci aslında. Millet içinde, devlet içinde, kişiler içinde, aileler içinde biraz psikolojik şey yönetme tarafı. Çünkü psikolojimiz de derinden etkileyecek. Biz bugün bu programda hani el yıkamanın önemi gibi çok klasik artık bilgilerin ötesinde nasıl anksiyete, neresi sağlıklı, neresi sağlıksız. Hı hı. Çünkü tedbirleri yerli yerinde almaz ve psikoloji yönetmezsek bedenimizin hasta olduğu gibi psikolojimiz de hasta olabilir. Şunu net olarak biliyoruz. Psikolojisi hasta olanların bedeni daha ağır hasta oluyor.
Evet, çünkü bağışıklık sistemiyle ilişkili.
Aynen öyle. O yüzden bu süreçte psikolojimizi nasıl sağlam tutabiliriz bunu konuşacağız. Ama baştan şu kabulle bu gerçek bir mesele.
Ve kaygılanmak doğal ve normal ve gerekli.
Kesinlikle makul düzeyde kaygılanmak, çünkü kaygılanmadığımız zaman tedbir almıyoruz.
Evet.
Normal, bizim psikolojinin en klasik bilgilerinden biri ne? Stres performans eğrisi. Stresiniz bir düzeyde olması lazım ki iyi performans için hazırlanabilirsiniz. Ama çok fazla olursa stresiniz, performansınız bozuluyor.
Öğrencilerde en klasik bunun şeyi var. Stres belli bir düzeyde olduğu zaman hatta hafızayı da güçlendiriyor. Odaklanmayı da arttırıyor. Kişiyi hazırlıyor tam anlamıyla. Önündeki neyse. Ama belli bir düzeyi aştıktan sonra bu sefer tam tersi bozucu etki yapmaya başlıyor.
Bunu koronavirüs meselesine getirirsek, koronavirüsle ilgili bir endişe sahibi olmak doğru bir şey. Onun sanki böyle bir doğru oranı var. Doğru oran o düzeye kadar. Çünkü hiç endişe duymadığınız zaman, hani işte ben buraya elimi sürerim bir şey olmaz, ağzıma sürerim bir şey olmaz türünden böyle bir endişesizlik, kaygısızlık hali virüs dünyasında işe yaramaz. Deprem dünyasında işe yaramayan şey virüs dünyasında işe yaramaz. Fizik dünyayla dalga geçilmez.
Yani bir orta ve daha üzeri hasarlı olmasına rağmen bu evde yaşamaya devam ederseniz,
orada ne kadar aptal ve saçma ise, yani ya bu virüs kimseye bir şey yapmaz, bu boşuna abartılıyor demek de o kadar saçma.
Ya işte elleri yıkamamak, dikkat etmemek, hijyene.
Aynen öyle. Makul düzeyde akıllıca bir stres yönetimine ihtiyacımız var. Bir düzeyde sağlıklı kaygı yaşamamız gerekiyor.
Evet.
Bu iyi bir şey. Yani koronavirüs sadece bir mesele. Bizim buna karşı makul düzeyde bir stres yaşamamız ve bunu kabul etmemiz lazım ki bunu yönetebilir, alarm halinde olabilirim. Çünkü gevşek olabilecek zaman değil bu zaman.
Evet. Bir tehditle karşı karşıyayız değil mi hocam şu an?
Gerçek bir tehditle karşı karşıyayız.
Dolayısıyla böyle zamanlarda tehditle karşı karşıya kaldığımızda bedenin gösterdiği bazı reaksiyonlar, daha doğrusu bir stres teorilerinde şöyle bir şey var. Karşılaştığımız durumla ilgili biz iki tane yorum yaparız. Birincisi, ben şu an neyle karşı karşıyayım? Bu karşımdaki bir tehdit mi, bir engel mi? Bu durum ne? İki, ben bununla başa çıkabilir miyim meselesi var. Benim başa çıkmak gücüm nedir diye. Buna verdiğimiz cevaplar doğrultusunda stresimiz ortaya çıkıyor. Yani belki buradan da okuduğumuz zaman, evet, bir tehditle karşı karşıyayım, bu stresi büyütür. Fakat ben bununla başa çıkabilir miyim? Hayır, ben bununla başa çıkamam. Yani tamamen elim kolum bağlı, yapacağım hiçbir şey yok dediğimiz zaman o çaresizlikle stresimiz büyüyecek. Bu sefer o bahsettiğimiz stres eğrisinde aşırı stresle birlikte o performans dediğimiz şeyin düşmesi, yani aslında bir anlamda makuliyeti kaybetme şeyiyle karşı karşıya kalabiliriz.
Tam da soru burada o zaman Feyzullah. Sence kaygıya kayan, anksiyeteye kayan, gerçek dışı olan kaygıyla koronavirüs meselesinde sağlıklı kaygıyı, normal kaygıyı, sınırı nedir? Nasıl ayırt edebiliriz? Bir takım kriterlerle düşünsek.
İnce bir çizgi var orada. Yani henüz diyelim kişi böyle bir durumla karşı karşıya değil. Evinde oturuyor. Fakat zihninden ya olursa diye geçirmeye başladı. Tamam, hepimizin zihninden mutlaka bu geçmiştir. Ve bedeni de buna tepki vermeye başladı. Yani kalp çarpıntısı, terle, bütün bunlar da normal. Çünkü şu an bedeni stres altında. Fakat o ya olursa'yı oldum diye kabul edip, mesela sık sık doktora başvurmak. İşte diyelim nefes darlığı çekiyor. Çünkü bedeni adrenalin üretmeye başladı. Adrenalin de ne yapar? Bedene salındığı zaman ciğerlerimiz genişleyeceği için kesik kesik, sık sık nefes alma, hatta nefes almada zorluk yaşayabilir kişi. Bu belirtiyi koronavirüsün bir belirtisi olarak algılayıp, ateş olmamasına rağmen diğer hiçbir belirti yok. Belki sadece bu şeyden kaynaklı. Sık sık hastaneye başvurma eğilimi olabilir, davranışı olabilir. Testler yapıldı vesaire, ateş de olmamasına rağmen, ki şu an hani gidip de ben koronayım dediği zaman herhalde çok direkt test yapmayabilirler, ateşi vesaire yoksa. Fakat bu normal hayatını yaşayamayacak düzeye gelmesi de galiba bir mesele. Yani bu kaygının olması normal diyoruz. Fakat bu kaygıyla ne yaptığımız önemli. Tedbir alıp devam edebiliyor muyuz?
Yani birinci şey Feyzullah, bir hastalık kaygısında toplumda artma olacak.
Olacak.
Gerçekten de bekleyeceğimiz şeylerden biri bu. Koronavirüs birçok insanda hastalıkla ilgili doğru değerlendirme becerisini bozacak. Şimdi sağlıkla ilgili uygun tutum nedir? Doğru yerde, doğru şekilde başvurmakla gereksiz başvurmayı ayırt etme becerisidir. Çünkü gerektiği halde başvurup inceleme yapmadığınız zaman sağlıkta gecikme olur. Sağlık sisteminde her zaman erken tanı ve tedavi etkilidir. Gecikmenin bedeli olur. Ama bir yandan da bir hastalığınız yokken tekrar tekrar sağlık durumuna başvurmak başka bir sürü riski oluşturur. Şimdi bence koronavirüs zaten toplumda sağlık ve hastalık değerlendirmesinde kaygısı olan insanlar vardı. Bunların miktarını arttıracak.
Evet. Ya da diyelim geçmişte sağlık kaygısı ya da bazı bizim obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz temizlik titizlikle ilgili var olan hani aşırı kaygılar ve takıntılar, toplumda da bu bilinen bir şey. Geçmişte bu tip bir rahatsızlığı olmuş. Bir şekilde belki atlatmış. Geçmişte bunun nüks edebileceğini öngörebiliriz. Birçok nükslerin olabileceğini öngörebiliriz. Yani ilk defa hayatında bunu yaşayanlarla daha önce yaşamış ama tekrar etmesi muhtemel.
Tam da kritik noktalardan biri bu. Obsesyonlarda artış bekliyoruz.
Evet.
Benim kanaatim yeni vaka, eskilerde artış. Obsesyon ne demekti?
Şöyle tanımlayabiliriz. Kişi obsesyon akla gelen rahatsız edici dürtü, düşünce ya da imgelere ve istemsizce gelen imgelere ya da düşüncelere obsesyon diyoruz, takıntı. Temizlikle ilgili olanlarına bir şey bulaştı, bulaşacak, hastalık bulaşacak. Bir yerden işte vücut sıvılarıyla ilgili aşırı korkular olabilir. Çevreden bir kirin bulaşacağıyla ilgili aşırı korkular olabilir. Yani kişinin sürekli kirlendim, mikrop kaptım, bir hastalık kapıyorum, kaptım kaygılarıyla başa çıkamaması. Bu sık sık bu tip bir yere dokunduğunda, bir yerin yanından geçtiğinde, kişilerin dokunduğunda belirli nesne ya da durumlarla karşı karşıya kaldığında aşırı derecede kaygılanması, evet. Temizlik konusunda, evet. Ve evet. Bu olduğu zaman da ya aşırı kaçınmak, evet. Ya da bazı önlem almalar, sık sık el yıkamak, ki buna da kompülsiyon diyoruz. Evet. Sık sık ama uzun uzun, normalin ötesinde, makulün ötesinde yıkamak.
Peki. Şimdi bu şu demektir. Koronavirüs süreciyle beraber psikolojimizi etkileyecek hastalık kaygısından sonra ikinci mesele obsesyonların ve kompulsiyonların artışını bekliyoruz.
Evet.
Gelecekle ilgili. Nereden olacak? Bir, daha önce zaten var olan mikrop kapar mıyım diye endişesiyle sürekli ellerini yıkayan ama bunu irrasyonel şekilde yıkayan Dünya Sağlık Örgütü. İşte şu anda 20 saniye diyor, değil mi? Sağlık Bakanlığı 20 saniye diyor.
20 saniye, yarım dakika.
Bu insanlar ne kadar yıkıyordu?
2 dakika, 3 dakika, 10 dakika.
10 dakika. Diyelim ki bir sabunlamanın şu anda bir tarifi var, değil mi?
Evet.
Dünya Sağlık Örgütü, Türk Sağlık Bakanlığı şu anda el yıkamanın bir tarifini yapıyor. Aslında bu normal, ideal el yıkama. Obsesif kompulsif bozukluğu olan, takıntı hastalığı olan, temizlik hastalığı olanlar bunu kat kat fazla yapıyorlardı. O kadar yapıyorlardı ki ciltlerini rahatsız ediyordu. Şimdi bu kişiler koronavirüs gibi korkutucu bir şey hissettikleri için o bekledikleri korkuyu salacak bir şey de var. Bunun karşısında miktarlarını arttırabilirler. Bir risk oradan gelecek. İki, yeni vakalar oluşmaya başlayacak. Birkaç vaka görmeye başladık. Çocuk psikiyatri bir arkadaşımla dün konuşuyordum. İlk defa hayatında koronavirüs korkusuyla başlayan bir çocukta obsesyon başlamış.
Mesela buraya da ayrı bir pencere açmak lazım. Bence hocam, yani çocuklarımıza mesela bu durumu nasıl açıklayacağız soran eden olduğu zaman bunu da ikinci bölümde mutlaka konuşalım.
Not alalım, bunu konuşacağız. Koronavirüsü çocuklarla nasıl konuşacağız? Çünkü dün akşam benim oğlan sordu bana.
Evet.
Baba, okulda koronavirüs varmış, ben gitmeyeceğim. Bir kere bilgi kaynağı netlenmemiş. Bunu konuşacağız. Bunu bir kenara yazdık. İlk şeyde koronavirüsü çocuklarla nasıl konuşacağız? Şimdi ben bu obsesyon meselesine adım adım gitmek istiyorum. Obsesyon meselesindeki durumu netleştirelim. O zaman rasyonel el yıkamayı makul, obsesyonel el yıkamayı zararlı buluyoruz.
Zararlı artı aşırı kaçınmaları da, yani kişi zaten gereğinden fazla tedbirli. Tamam, bu böyle bir dönemde tedbirli olmak lazım, fakat bir salgın, mesela Türkiye'yi düşünürsek, bir İtalya gibi değiliz şu an. Günlük hayatı, günlük yaşamı olandan fazla bozacak şekilde böyle bir, hani devlet tarafından bir karantina uygulaması ya da bir salgın durumu yok şu an. Ama kendini eve kapatmanın çok da makul olmadığını, yani tedbirler alınarak evden dışarı çıkılması gerektiğini, yani eğer çok yaşlı değil, bir hastalığı yok vesaire yoksa, bir şimdi, obsesyonları olan kişi için
aynı
konuşuyorum.
Aynı şey Feyzullah, şunu söylüyorsun. Nasıl el yıkamada bir takım standartlar evet. varsa, dışarıya çıkıp çıkmama meselesinde de bir standartlar evet. var. Değil mi? Ne zaman çıkmayacağız? Ne zaman bunu sağlık otoriteleri tanımlıyor. Evet. Eğer bir kişi bunu obsesyondan dolayı kaçınmak için yaparsa, nasıl diyelim ki eskiden de koronavirüs olmadan dolayı da bütün insanlar dışarı çıkarken bazı hastalarımız mikrop kaparım diye evden çıkamıyordu. Buna yeni vakalar eklenecek, yeni durumlar eklenecek. Çünkü biz stresle karşı karşıyayız. Normalde çıkabilecekken şu anda sağlık otoriteleri şu anda şu bölgede çıkmak, gündelik hayata katılmanın, şu düzeyde katılmanın bir sakıncası yok derken, eğer bazı insanlar kendini eve kapatırsa, bu bir kaçınma davranışı. Hı-hı. Sağlıklı bir davranış değil.
Evet.
Bununla da mücadele etmemiz lazım.
Etmemiz lazım. Yani bu obsesyonları olan kişiler zaten davranışları dışarıdan çok hemen belli oluyor. Yani gözlemlenebilir oluyorlar. Yani makul olmadığı aldıkları önlemlerin. Yani mesela bir obsesyonları olan, obsesif kompulsif bozukluk geliştirmiş bir, atıyorum cam açtırmayabilir mesela. Cam açtırmayabilir. Ya da
dışarıdan
camları,
virüs gelecek.
Mesela, ya da camları hiç kapattırmayabilir.
Evet.
Nefesten dolayı. Yani böyle olağan dışı, biraz böyle mantığın çok ötesinde kabullenilmeyecek derece dışarıdan da bakanların, yakınlarının böyle fark edeceği düzeyde değişimler olacağını düşünüyorum.
Yani bir nevi davranışlarımızı Sağlık Bakanlığı'nın o 14 evet. kuralı diye dediği şeylerdeki standartlar neyse onun doğru yorumlamasına uygun yapmak
evet.
iyi bir şey.
İyi bir şey.
Bunu faydın. Abartmak, gündelik hayatı bozacak şekilde abartmak bir sağlıksızlık göstergesi.
Evet.
Ve aslında en direkt olarak da sağlığını bozuyor. Niye? Çünkü bu iş, koronavirüs meselesi biraz maraton koşmaya benziyor.
Evet.
Bakın, büyük ihtimalle bedenimiz uzun süreli stres altında kalacak.
Evet.
2 günlük, 3 günlük bir meseleyle karşı karşıya değiliz. Biraz uzunca sürecek. Nasıl maratonda nefesimizi iyi yönetmek bu işin ana meselesi ise, psikolojimizi iyi yönetebilmek de koronavirüsle bir kişiler olarak, aile olarak, bir toplum olarak, bir millet olarak, insanlık olarak baş edebilmek için temel meselelerden biri. O yüzden zihnimize standartlar üzerinden hareket etmeye, rasyonel olanlar üzerinden hareket etmeye alışmamız lazım.
Lazım diyelim hocam, bir virgül. Bir araya gidelim, aradan sonra devam edelim. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra tekrar birlikte olacağız efendim. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Zihin Okulu'nda koronavirüsü konuşuyoruz. Koronavirüsün toplumsal ve bireysel düzeydeki psikiyatrik, psikolojik yansımaları ve ruh sağlığımız üzerindeki etkilerini konuşmaya çalışıyoruz. Aradan önce bu psikolojik etkiler bağlamında nasıl yansıyabilir? Sağlık kaygılarından bahsettik. Nasıl bir psikopatolojiye dönüşebilir bu, ya da dönüş durumu nedir, ihtimali nedir? Obsesyonlardan bahsettik. Temizlikle ilgili obsesyonla tedbirli olma arasındaki o ince çizgi nasıl anlaşılabilir? Neler bizi bekliyor diye konuştuk. Buradan hocam devam edelim. Daha sonra, çünkü tam aradan önce de bunun bir maraton olduğunu söyleyeyim. Burayı biraz daha açmanızı isteyeceğim. Yani ne demek? Uzun dönem bir strese kalma durumumuz var toplumsal
şimdi
olarak.
Şimdi şey düşünün. Yani bu o kadar değil ama bir insanlığın zor dönemi, ormanda kalmışsınız, bir deprem dönemi. Hani böyle akıllı stratejilerle duygularını, aklını, davranışlarını iyi yönetebilmek hayatta kalabilme olasılığınızı arttıracak. Bu tür durumlarda gerçekçi davrananların, rasyonel davrananların, ya bu bir sürü faktörle ilişkili bir şey ama daha olumsuz, olumsuzdan daha az etkilenmesi mümkün. O yüzden bir de 3 günlük, 5 günlük bir mesele değiliz. Yani bunu tam olarak kimse bilmiyor ama koronavirüs meselesinin hani insanlık için tehdit olmaktan çıkıp normalize dönebilmesi en azından aylar, bir bazı görüşlere göre yıllar gerektiriyor. Bu ne demektir? Uzun süreli bir işle karşı karşıyayız. 1 günlük, 2 günlük tedbir, 1-2 günlük böyle ani hareketler yerine bir nevi yaşam biçimimizi yenilememiz lazım. Bu tür şeylerin, yaşam biçimi birçok şeyden etkilenir. Sosyal düzenlemeden etkilenir, ekonomik halden etkilenir ama psikolojimizden de etkilenir. O yüzden psikolojimizi bu dönemde doğru dürüst yönetebilmek bu işin temeli. O yüzden de ona benzetiyorum, yani stresi yönetmemiz lazım. Stresi yönetemezsek rasyonel davranışlarda kalıp kalamayız. Mesela en şeyi söyleyeyim, hastanelerin akıllıca kullanılması lazım bu dönemde. Ne demek? Doğru kişinin hastaneye gitmesi, doğru olmayanın gitmemesi gerekiyor. Çünkü hastaneler bir yük altına olacak. Hastaneye gitmek bazı durumlar için elzem, bazen de hastanenin kendisi risk.
Evet.
Acil servisler dolu olacak. Siz basit bir nedenle acile gitmemeniz lazım. Gerçek bir nedenle acile gitmeniz lazım. Şimdi bu tür durumlarda kaygı, hastaneye gidiş, sağlık yardımı alma davranışını bildiğimiz gibi iki şekilde etkiler. Ya aşırı gitmeye sebep olur ya kaçınmaya sebep olur.
Evet.
Yani açıkça rasyonel ölçülerde sizde koronavirüs şeyi var ise var, gitmemek problem. Ama olmadığı halde hastalığı kaygıyla ikide bir gitmek başka bir problem. İşte bunun doğru ayarlanması.
Evet, bazı insanlar, çünkü biz hani şey diyoruz hocam, sağlık kaygısı olduğu zaman sık sık başvurup bir alt tipi de onun. Ya çıkarsa deyip doktora gidememek.
Tabii, kaçınma mesela, tepkileri.
Kaçınma tepkileri oluyor. Tabii. Bu ikisi de aslında zararlı.
Tabii, ikisi de zararlı.
Ruh sağlığına
da. O yüzden standartları, yani Sağlık Bakanlığı'nın o kurallarını cidden de hani asmak lazım buzdolabına. Ve evde bir küçük bir ev içi eğitim gibi kullanmak lazım ona. Herkesin uyması gereken kurallar. O standartlara göre bir anayasaya uymak gibi bir şey bu. Bir ilmihal gibi. Dini bir ilmihali nasıl kurallarına uyarız ya. Şu anda artık bu bir ilmihal. Sağlıkla ilgili kurallar ilmihali. Bir ilim şeyi tarafından, otoriteler tarafından yazılmış. Mutlak değil ama büyük oranda uzlaşılmış bir metin. Bu metindeki kuralları standart alarak gitmek lazım. Azı veya aşırı fazlası bizi riske atabilir.
Şey dediniz hocam, yani uzun dönem stres altında kalacağız. Gerçekten öyle. Bunun işte ekonomik boyutu var. İnsan devletleri etkileyen ekonomik boyutu var. Devletleri etkilemesi demek insanları da etkileyecek, yani bizi bireyler olarak da etkileyecek. Tabii ki sağlık ve psikolojik boyut. Şimdi uzun dönem stres altında kaldığımız zaman, programın başında da belirtmiştiniz, yani bağışıklık sistemi düşebilir. Dolayısıyla bu psikolojiyi iyi yönetmek aslında, yani diyelim işte psikiyatrik bir şeyimiz var ise, zaten bir ilaç, buna daha da dikkat edeceğiz. Psikolojimizi iyi tutacağız. O maratonu iyi koşacağız ki bağışıklık sistemimiz düşmesin. Çünkü bu rahatsızlık sonuçta virüs. Bağışıklık sistemi düşük olduğu zaman da çok etkili.
Ana şey tam da dediğin gibi bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemini sağlam tutmamız lazım. Evet. Kronik stres bağışıklığı bozar. Stresi iyi yönetmek bağışıklığı güçlü kılar.
Evet, yani imkanlarımız ne ise, yani aile ilişkilerimiz, dindar isek dinle olan bağımızı güçlü tutmak, yani duygusal olarak da şeyle baş edebilmek, bu anlamda hani birbirimize bu anlamda destek olmak, stres azaltacak elimizde ne varsa inanan bir kişinin ya bu anlamda daha mesela dikkatli olması, işte ne bileyim sadaka vermesinden tutun da oruç tutması, daha ibadete yönelmesi, yani psikolojisini güçlü tutacak şekilde kendisini ve çevresini bir anlamda hani teşvik edici bir şekilde olması.
Şimdi Feyzo'da acayip önemli bir şeyden bahsediyorsun. Şimdi bu anksiyete seyine geri döneriz ama sen hoş bir şey açtın. Şimdi toplum olarak manevi açıdan da sınandığımız bir dönem olacak bu.
Evet.
Ne demek? İnsanlar bencil varlıklar gibi mi davranacak? Yoksa bir aile, bir grup, bir topluluk gibi mi davranacak? Bireysel çıkarı için, bireysel hali için başkalarını itecek mi? Başkalarıyla beraber çalışarak bir zorluğu mu aşacak? Şimdi bu tür durumlarda mesela toplumu mesela şöyle riskler bekliyor. Bir yandan aşırı atomize olma, tek başımıza kalma riski artacak.
Tabii bu virüs yani insanlar birbirinden korkar hale getiriyor. Tabii. Çünkü yaklaşamıyoruz.
Herkes bizim için tehlike gibi. Mesafe uzayacak çünkü. Biz sosyal mesafe arttıkça insanlar yalnızlaşır.
Evet.
Sosyal mesafede genellikle belirli bir alan vardır. Hani çok yakını bu bir problem, çok uzağında bir problem olur. Ama bu virüs meselesiyle insanlar yalnızlığa doğru çok itilecek. Sosyal bağlar içinde kalmayla, çünkü bir yandan da bu acayip dayanışma gerektiren bir şey.
Tabii.
Bak şu anda aile olmanın en önemli zamanlarına geliyoruz. Zorluk yani. Şimdi aile olmalar en fazla nerede önem kazanır? Ya bayram gibi zamanlarda, ya deprem gibi zamanlarda. Bu da o zamanlardan biri. Ya özel iyi zamanlarda.
Düğünlerde, cenazelerde belli oluyor.
Ya düğünlerde ya cenaze. Şu anda bu aile olmanın, toplum olmanın, manevi bir topluluk olmanın tam zamanı. Çünkü dayanışma zamanı. Çok sayıda insan yardıma ihtiyacı duyar hale gelecek. Yiyeceğimizi, içeceğimizi paylaşmamız gereken bir şey olacak.
Evet.
Ama bir yandan da böyle durumlarda dünyanın her tarafında asayiş problemleri açığa çıkıyor. Sokaklarda şiddet problemi ortaya çıkıyor. İki şey de mümkün. Yani bir yandan dayanışma artacak, bir yandan da davranış bozuklukları veya bireysellik artacak.
Evet.
Tam da dayanışma zamanı. Aile olarak, cemaat olarak bir kenetlenme ve birbirini koruma zamanı. O toplumsal psikoloji yani bireylerin tek tek bir de toplumsal grup etkileşimleri anlamındaki şeyle dayanışmamız gerekiyor.
Evet, bir de anksiyete anlamında da hocam. Yani bu anlamda hani kişinin hayatını hani daha anlamlı buluyor olması, işte bu anlamda din algısı, dindarlık, niçin var olduğunu bilme gibi, işte anksiyeteyi biraz daha şeyde tutma, hani olağan koşullarda tutma meselesine yardımcı olur. Yani şimdi tamamen şey değil
şu
ama...
Şu ikisi birleşirse ne hoş olur. Bir, tedbirleri almış. İki, yani hayırlısı diyebilmiş.
Deyip yaşamına
ama
devam edebilmiş.
Dindarlık tedbiri almayı engelleyecek hale gelirse.
Yani işte şeyde gördük hocam. Hani İran'da türbe yalıyordu adam.
Yani şu anda. Yani ya el sıkmadan dostluk olur mu? Gerçekten de şu andaki şey yani. Mesela bizim toplumda el sıkmak dünyanın her tarafında öyle. Sarılmak bir yakınlık göstergesidir. Ya elimi bile sıkmadı deriz değil mi?
Hı hı.
Şimdi diyelim ki o elini sıkmama halinin bir dönem devam etmesi gerekiyor. Sonra normalize döneceğiz. Normalize dönme zamanı geldiğinde yine el sıkışacağız. Çünkü el sıkışmak dostluk göstergesidir. El sıkışmak yakın olmak göstergesidir.
Biz
İnsanın
yakın,
insandakiyle bağlantısıdır.
Biz yakın olmayı çünkü seven bir milletiz. Sarılmak, öpüşmek, yani kucaklaşmak bizim kültürümüz.
El sıkışmanın olmadığı hiçbir kültür yok.
Ama şey de var ya hocam, mesela sosyal mesafe dedik ya.
Evet.
Hani
az
şey, çalışmalar az ya da çok. Tabii. O milletlerin o işte Latinler. Tabii. Daha şeydir. Tabii. Derler mesela. Tabii. Birbirine yakın.
Farklar var ama sonuçta el sıkmanın hiç olmadığı bir toplum.
Yok.
Yeryüzünde yok. Az veya çok var şeyde. Ama bu dönemlerde diyelim ki hani o el sıkmayı durdurabilmemiz lazım. İnsana zor gelen bir şey.
Zor.
Yani birine eli uzattığında elini kaldırıp elin havada kalabilir.
Evet.
Ya buna sanki hani karşıdakine korkak bilmem şey dostu şeyini engelledi filan demenin de alemi
yok.
Yok. Bu bir kural. Artık standartları ona göre ayarlayacağız. Tam dayanışma zamanı, aile olma zamanı. Çünkü grup birlikte davrandığımızda, dayanıştığımız zaman da ayakta kalabiliriz.
Bu sosyal medya üzerinden de hocam, ona da çok gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Gerçi hani devlet bu anlamda tedbirleri almaya çalışıyor, fakat hani dediğiniz ya, bir grup hani dayanışırken bir grupta işte davranış bozukluğu gösterecek. Davranış bozukluğu sadece gidip market yağmalamak değil aslında. Toplumu bir anlamda infiale sürükleyecek, sırf paylaşım vesaire içinde işte WhatsApp gruplarında dönen şeyler.
Şimdi bak, öfke patlaması. Şimdi bu türden stresler, senin şeyine bağlayacağım şimdi. Stresli durumlar insan duygularında uçlara atar. Gerçek bir sorun olduğunda ne artar? Ağlama artar. Öfke artar. Kaygı artar. Korku artar. Öfke de artacak. Mesela
toplu taşımalarda, daha
fazla kavga göreceğiz. Daha fazla birbirlerine atışma göreceğiz. Niye? Çünkü stres altındasın. İnsanların stresi zaten toplumda %5-6'nın öfke kontrol problemi var. Bir düzeyde, hafiften ağıra kadar. Ama bu tür durumlar öfke kontrol problemini arttırır. Her türlü ruhsal durumda bir artış olacak. Yani şöyle diyelim, sağlık, ruh sağlığı alanlarına başvuran sayısının artıp artmayacağı ayrı bir şey. Artmayabilir. Çünkü öncelik şeyinde başka şeylere kayabilir. Ama kişilerin bireyde kendi dünyasında yaşadığı şeyler açısından duygular yoğunlaşacak.
Artış şöyle olabilir hocam. Bu şey geçtikten sonra, mesela işte deprem anında şeyler, deprem hemen sonra artış olmuyor. Sonrasında PTSD dediğimiz, yani bu travma sonra stres bozukluğu gibi, bu mesele geçtikten sonra sanırım o kaygı böyle biraz kalıntı gibi kalabilir. O zaman belki artış olabilir. Şu devrede değil ama sonrasında.
Yani bir düzeyde yine yeni vakalarla artış olacak. Yani başvuru olacak, ama çok işler kötüye giderse sağlık kuruluşlarına başvuru şeyi sadece genel koronavirüs ağırlığına dönecek. Yani evet. Başka romatizman varsa kimse sağlık şeyine gitmeyecek. Ama şu kesin, bütün duygularda bir yoğunluk olacak. Bu öfke de bunlardan dahil. Korku. Mesela insanlarda yoğun bir korku hali olacak. Korku da bedeni alarma geçiren, anksiyeteyi alarma tutan, adrenalin, noradrenalini yüksek tutan, uzun süreli tutan, onun uzun sürede de kortizolun artışına sebep olup bedene zarar veren.
Kalp damar hastalıklarından tutun da birçok.
Bağışıklığı baskılayan en önemli şey ne? Kortizol.
Evet.
Uzun süreli korku veya stres altında kalırsan kortizol baskın bir ruh hali açığa çıkar. Bu da bağışıklığı bozar. Ana şeylerden bir tanesi korku oluşacak. Evet. Çünkü öyle bir şeyle mücadele ediyorsun ki, yani deprem bile kalıntısını görüyorsun. Göremediğin bir şey. Varlığını bildiğin ama göremediğin.
Evet.
Nereden nasıl bulaşacağı ile ilgili belirsizliğin olduğu. Aslında bir yüzeyde belirli, ama onu sen o hale getirmezsen. Bak, aslında nereden nasıl bulaşacağı ile ilgili bir düzeyde belirlilik var. Onları rasyonel tutup belirleyip ona göre önlem alayarak rahatlamak var. Bir de bunun böyle irrasyonel korku olur ya, fobik korku.
Belirsizliğe tahammülsüzlük.
Fobik korku. Şimdi uçağın bir riski var mı? Ama milyonlarca insan uçağa biniyor. Uçağa yönelik bir korkusu olan fobik korkusu var ya. Şimdi koronavirüs bir taraftan da fobik bir korku oluşturacak.
Evet.
Fobik korkunun özelliği ne? Ortalamanın dışında, olağanın dışında, fazlaca olan bir korku.
Gerçekçi olmayan bir tehdit algısı olacak.
Tabii. O yüzden de böyle bir fobik şekilde korkudan paralize olmuş insanlarla karşı karşıya olacağız.
Yani
herkes böyle olmayacak. Hani buradan çıkan şey şu. Bir yandan da bayağı böyle güçlenmiş, hareket eden, normal zamandan daha fazla büyük işler yapan insanlar çıkacak karşımıza.
Mesela hocam diyelim yaygın anksiyete dediğimiz bu birçok konuda kaygılanan kişiler vardır. Bu böyle bir rahatsızlık var. Buna sahip olan kişiler vardır. Biz biliyoruz ki ama hani evhamlı diye tabir ettiğimiz, bunların birçoğu böyle gerçek bir durumla karşı karşıya kaldıklarında evhamlı olmayan, yani böyle bir anksiyete bozukluğu olmayan kişiler kadar en az başa çıkabilir hale geliyorlar.
Aynen
gerçek
öyle.
Gerçek bir tehdit olduğunda.
Hem öyle hem de insanların bir kısmı böyle zamanlarda ekstra iyiler.
Evet.
Ekstra hareketliler, ekstra kahramanlar, ekstra fedakarlık yapanlar. Ya insan şeyini değiştiriyor bu. Ortalamada olan insan, ağırlık normalde insanların ortalaması vardır. İşte uçlarda kötülük ve iyilik vardır. Bu tür şey ortalamaları dağıtır. Kötü ve iyinin sayısını arttırır. Bazı insanlar da bütün bunların karşısında başkaları için fedakarlık yapan, ailesi için daha cesurca adımlar atan, daha rasyonel liderler haline gelecek. Yani mesela bir takım insanlar küçük topluluklarda gerçek lider haline gelecek. Bunlar fedakar olacak. Bunlar diyelim ki kendi hayatını riske atarak iyi şeyler yapmak için şey olacak. Özel anlar hep böyledir. Özel bir döneme giriyoruz ya. O yüzden de içimizde iyiler, kahramanlar, fedakarlar, daha güçlü olanlar, traumatic growth dediğimiz, büyüme dediğimiz şey vardı ya, hani dayanıklı olanların bir kısmı da ekstra iyi şeyler yapar hale gelecekler.
Peki hocam, yani son bir iki dakikada en azından hani bu bahsetmiştiniz çocuklar meselesi, işte sizin de oğlunu sormuştu. Çocuklarımıza bunu nasıl anlatalım? Yani anlayabilecek düzeyde haberleri takip ediyorlar, okula gidiyorlar, okulda konuşuluyor, her yerde konuşuluyor. Çocuklarımıza bu durumu nasıl anlatalım?
Çocuklar çok şükür ki biliyoruz ki bu virüsten ölüm oranları yok derecek kadar.
Şu an tespit edilecek,
edilen bir vaka yok. Çok düşük oluyor, olmayacak gibi oluyor. O açıdan çocuklar için bir avantajla karşı karşıyayız. Yaşlılarımızı daha zorlayan bir şey. Ama hayat bozulacak. Yani çünkü bu virüsün yaygınlaştığı ülkelerde okullar bitiyor. Okullar bitince çocuk için bir hayat, bir de içe kapanmaktan bahsediyoruz. Mesela çocuklar evin içinde kalmaya başlayacak. Bir yönetme zorluğu olacak orada. Çocuklara nasıl anlatırız meselesinde? Yani koronavirüsü böyle heyula olmaktan, garip bir şey olmaktan çıkarıp kabaca çocukların anlayabileceği şekilde bunun bir mikrop olduğunu ama elimizi yıkayınca da
kalmadığını
anlatmak. En önemli şey bu. Yani, ama bak o kadar değil çocuk. Şu zamanlarda yıkamak yeterli.
Evet, bir de model olmak lazım, beraber yıkamak
bir
lazım.
Bir de ben kendimi şöyle buldum. Bak çocuklar aslında hani mesela ben senden iriyim ya, büyüğüm ya. Ama aslında senin bedenin benden güçlü, sen benden güçlüsün. Bak bu virüste sen benden daha güçlüsün. Çocuklara bir nevi o korkularını azaltmak. Çünkü iki şey yalnız hani orada ana babalarının, baktım ki çocuk bende şey zorluyor. Sana bir şey olacak mı diye zorluyor. Hani ben de şey buldum, yani bana da şey, büyüklerimizi korumamız lazım. Hani babaları, anaları da bir şey yapmıyor. Yapmıyor hani biraz soru olabilir ama. Buna gerekeni yaparsak işte bu geçici bir durum. Kalıcı bir durum değil. Geçici bir durum. Bir dönem sürebilir ama geçici bir durumla karşı karşıyayız. Çocuklara bir nevi böyle hani cezalandırma değil, depremde de vardı ya, deprem bölgesinde çocuklar bunu bir ceza olarak algılarlarsa kendilerine verilmiş bir şey, bir ceza gibi de algılamamaları lazım. Yani bunu doğanın, Allah'ın yarattığı dünyada işleyen bir şey olduğunu, yeni bir şey olmadığı, insanlık tarihi boyunca da olduğunu, geçici bir durum olduğunu.
Temizliğin önemini anlatacağız.
Evet.
Onlara da göstereceğiz. Belki beraber model olarak nasıl el yıkanacağını. Okullarda da büyük ihtimal zaten anlatılıyor ve anlatılacaktır. Evet. Biz de evdeki o şey dikkat ederek sorularına olduğu, mümkün olduğu kadar makul, kısa, net cevaplar vermeye çalışalım.
Evet.
Peki. Hocam bu programın sonuna geldik. Belki eğer yine gündemimizde olmaya devam edecek, ara ara geri döneriz. Özellikle anksiyete meselesinde, obsesyonlar boyutunda, ruh sağlığı boyutunda tekrar tekrar belki gündeme getirebiliriz. Şimdilik veda zamanı. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programın da sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda yeniden buluşmak dileğiyle efendim. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun.
Hayırlı akşamlar.